dönem Beşiktaş ne zaman sıkışsa elini taşın altına koyan Beşiktaş Yüksek Divan Kurulu üyesi sevgili Hürsel Tekin Oktay. Hocam yayınımıza hoş geldiniz. Nasılsınız?
Hoş bulduk Aygüncüğüm. Sağ ol. Sen nasılsın?
Vallahi sesinizi duyduk. Özledik hocam.
Sağ ol. Teşekkür ederim.
Hocam nasıl görüyorsunuz Beşiktaş'ı?
Beşiktaş
direkt sert görüyorum. Bir girişim oldu hocam. Yani biraz daha böyle bir...
Yok. Zaten Beşiktaş'la ilgili herkesin birbirine sorduğu soru bu. Yani ben dün, evvelsi gün, ondan önceki gün yani birçok değişik yerdeydim. Birçok değişik insanla karşılaştım. Hepsinin sorduğu ilk soru buydu her gün. Yani vatandaş bunu soruyor, sokakta Beşiktaşlar, sporcularlar. Ve maalesef tabii ki...
39 puanla değil mi hocam? 39 puan geride şu anda değil mi? Ben öyle hatırlıyorum. Tabii 39 puan neredeyse.
Evet.
Doğru.
Evet, yani puan cetveli zaten facia. Yani puan cetvelinin hani şimdi istatistikler, rakamlar, birçok gerçeği onunla değerlendirirsiniz. Baktığınız zaman hani bu puan 40 puan oldu şu anda. 39-40 puan oldu. Bu artacak gibi gözüküyor ne yazık ki. Beşiktaş tarihinde benim hatırladığım neredeyse 60 yıllık tarihte böyle bir puan farkı olmadı. Ve daha enteresanı puan cetvelini dediğin hani nasıl görüyorsunuz aslında her gün rakamlar doğruluyor. Mesela Hasan Arat dönemi başladı 3 Aralık'tan itibaren. 3 Aralık'a kadar olan dönem vardı. Aslında bana kalırsa bu sezonun tamamı Hasan Arat sezonu oldu. Çünkü seçimi kazanmış bir yönetim vardı. Her ne olursa olsun bizim beğenmediğimiz bir sürü vukuatı olan, bir sürü sıkıntısı olan bir yönetim vardı. Hı hı. Şimdi Ahmet Nurçebir'in girdiği seçime girmedi. Kendi arkadaş grubuyla destekledikleri bir arkadaşı desteklediler. Hı hı. O seçim bitti. Biter bitmez ben aday olacağım dedi. Şimdi o zaman 2 ay önce aday olsaydın, Ahmet Nurçebir'e karşı seçimi kazansaydın, sezon başında hoca değişikliği, transferler, takım kurmalar gibi kaosun bitmeyen bir dizi halinde yaşanmasına engel olurdunuz. Dolayısıyla seçimi kazanmış ve sezona başlamış bir yönetimi hemen seçim ortamına sokmak, hemen bir itiş kakış ortamına sokmak doğru olmadı. Dolayısıyla bu sezonun birinci derecede kimin sezonu dersen Hasan Arat sezonu oluyor. Hı hı. Şimdi ilk 14 haftaya kadar ki görev almadığı zamanda Beşiktaş'ın 8 galibiyeti, 2 beraberliği, 4 mağlubiyeti vardı. Hı hı. Yani 4 mağlubiyetin karşısında 8 kez 2 misli galip gelmişti. 21 gol atıp artı 5 averajla 26 puanı vardı. Şimdi Aygün, o zaman biz Fenerbahçe ile ilk maçımızı oynayacağımız zaman ki o gün söyledim yine sizin yayınlarınızda, dedim ki yanlış bir şekilde 2 gün önce derbiden bir gece önce balo yaptılar dedim. Hı hı, sosyal medyacı arkadaşlarıyla. Halbuki takımla birlikte kampa gireceklerdi, yemek yiyeceklerdi, futbolculara birlik beraberlik, takım güven vereceklerdi. Yani şimdi takım olmak, herkes bir sen eskisin hani takım olmak derler ya, takım olmak gol atarak olmuyor. Takım olmak yemekhanede oluyor, idman sahasında oluyor, soyunma odasında, evet, oluyor, çamaşırhanede oluyor. Yani takım olmak öyle sahada gol atınca falan takım olmuyorsun. Dolayısıyla o zaman ben eleştirdiğim zaman hiç Beşiktaş'ın sporla alakası olmayan ama ne yazık ki başkan seçen, kongre üyesi olan, beklentiler içindeki bazı kesimleri ya ne alakası var hocam, işte biz balo yapıyoruz, eğleniyoruz, seçim kazandık, Fenerbahçe maçına biz mi çıkacağız? Hayır, takım olacaksınız. Önce takım olmayı bilmediğiniz için buradan zaten iş yanlış başladı. Şimdi o hafta Aygün, Fenerbahçe'nin 37 puanı vardı, Beşiktaş'ın 26 puanı vardı. Beşiktaş kendi sahasında oynadığı o hafta takım olacak, takım olacak enerji ve ruhu verebilseydi Beşiktaş 29-37 ile başlayacaktı. Ve dolayısıyla Beşiktaş'ın sadece 9 puan farkla O zaman da çok konuştum. Senin yayınlarında var arşivlerde. Beşiktaş'ın şampiyonluk şansı var dedim. İyi bir takımı var. Hı-hı. Devre arasına kadar bu farkı korursak bir tane arkada lider statüsünde, tandemin içinde bir tane takım kaptanı statüsünde bir oyuncu alırsak Beşiktaş'ın öndeki oyuncuları, orta sahadaki oyuncuları her şeyi götürür dedik. Şimdi zaten o periyotta dikkat edersen Burak Yılmaz'a kaldığı zaman takım ki genç ilk deneyiminde biz Ali Sami Yen'de Galatasaray'a karşı müthiş bir oyun oynadık. Bir kişi eksik olmamıza rağmen hani gol atmakla yükümlü olan Icardi kolyeyi tutup da bir de penaltıya sebep olduğu aslında hakemin vermediği bir hakimiyetle biz maçı oynadık Ali Sami Yen'de Beşiktaş takımı. Ha, şimdi o takımdan sonra Hasan Arat'ın göreve geldiğinden sonra Beşiktaş 18 maç oynadı. 6 galibiyeti var. 4 beraberliği, 8 mağlubiyeti var. Ve averajı eksi 1. 14 haftada 26 puan toplamıştık. 18 haftada 22 puan topladık. Şimdi bu rakamlar çok önemli. Bu rakamlar birçok şeyi ifade ediyor. Mesela 6 galibiyet aldık 18 haftada. 8 mağlubiyet aldık. 4 beraberlik. Yani oynadığımız 18 maçın sadece 3'te 1'ini kazanabilmişiz. Bu standartın altında hani büyük takım matematiği değil. Orta kategorideki takımların da istatistiğinin altında. Dolayısıyla şimdi bu rakamlar böyleyken zaten çıkıp evet çok iyi gidiyoruz. Hani 39 puanın ötesinde bir şey bu rakamlar. Yani 18 maç topladığım puan 22. 14 maçta görevi aldığın zaman 26 puan varken artı 5 averajın varken senin oynadığın 18 haftada maçlarında eksi 1 averajın var. 18 maçta Beşiktaş eksi 1 averaj olur mu?
Olmaz tabii ki. Olur mu? Olmaz.
Yani arkasından diyebilirsin ki neden peki bunlar? Neden bu kadar kötü?
Neden bu kadar kötü? Hakikaten ben de mesela soracağım sorular da var. Mesela sorular da geliyor hocam şimdi. Siz anons yaparken de birçok dinleyicimiz size ekleyerek de sorular da sormuş. Onları da birazdan soracağım size de.
Tabii ki.
Neden peki? Hakikaten neden hocam?
Şimdi Aygün az önce söyleyeyim. Takım olmak başka bir şey. Şimdi ilk icraatiniz sizin. Takımda 8 tane sakat varken Burak Yılmaz'ın zamanında yabancı kondisyonerler getirdi. Yine sen de burada konuştuk. Ve hepsi aynı bölgeden, özellikle hamstring'den, aynı kas grubundan. Bütün takım sakatlandı. Kimisi çabuk döndü, kimisi uzun döndü. Kimisi...
Yanlış antrenman şeyi mi demek istiyorsunuz?
Kesinlikle. Yani antrenman, sadece antrenman demek doğru olmayabilir ama... yüklenme, beslenme, dinlenme üçü bir arada bir prensiptir. Yani bu üç prensibi birbiriyle uygulayamadığınız zaman, kombine edemediğiniz zaman o zaman problemler başlar. Dolayısıyla yüklenmenin karşılığında dinlenmeyi ve beslenmeyi iyi yapamazsınız. Ve özellikle yüklenme, salona girip de ağırlık, özellikle futbolda çalışmayan kas gruplarını kuvvetlendireceğim diye çalıştığınız zaman iş tehlikeye girer. Bu her zaman böyle olmuştu. İlk kere 2-4. Ve dolayısıyla bütün takımın hem strength'ten aynı kas grubundan sakatlandığı bir durum şey olmaz yani. Bireysel işte futbolcu iyi dinlenmedi, iyi beslenmedi falan olmaz. O %99 idman metotlarındandır. Ve yüklemeniz arkasında takımın mesela çok böyle ciddi bir yükleme yaparsınız belki 2 gün istirahat verirsiniz. Ama o istirahati içinde vermediğiniz zaman, başka bir yükleme yaptığınız zaman bazı futbolcuların o bünyeleri ve kendi özel hayatında da dikkat etmedikleri bazı aksesuarlarla, dinlenmeme aksesuarlarıyla ciddi sakatlıklara yol açabilir. Şimdi 7 tane sakat önemli sakat ve hepsi aynı yerden sakatlandı. Üstüne bakıyorum. Şimdi bunun üstüne gelip de Rıza Çalınbay'ın da mesela göreve gelmesini Hasan Arat istedi. Rıza gelsin ben de çalışacağım dedi. İstediğiniz hoca göreve geldi. 7 sakatı varken 5 tane oyuncusunu kadro dışı bıraktınız. Bir yemekhaneye gidiliyor. Bir masaya kalkmıyor diyor. Masayı kadro dışı bıraktılar. Aynı masada oturan o Francese olan, Fransızca konuşan Afrikanoğulları ve aynı kültüre sahip olan çocukları, işte Gezdal da Fransız de İngilizce konuşuyor. Hı hı. Aynı masada oturan Rozier'i, Gezdal'ı, Abu Bakar'ı, Erik Bailey'i adamlar bir yerde kadro dışı bıraktılar. Masayı kadro dışı bıraktılar. Yani birincisi balo, ikincisi kadro dışılar, birisi kadro oyuncu varken zaten oradan iş tutmazdı her gün. Bunu haftalarca söyledik. Yanlış yapıyorsunuz, yanlış yapıyorsunuz, yanlış yapıyorsunuz. Biz olaylar gitmeden önce kim varsa bu, kim aslında futboldan anlamıyor. Şimdi kim varsa çevresinde, gençler olabilir, çok genç de var çevresinde. Ya yani bunlarla falan yönetemezsiniz. Şimdi Samet'e bıraktım, Feyyaz'a bıraktım diyorsunuz, onlar da yok. Şimdi devam edeyim ben. Masayı kadro dışı bıraktılar. Sonra 7 sakatı olan 5'te o da iyi masa ya, maç alacak masa. Şampiyon yapmış o masanın iki sağ tarafı, iki ayağı Rozier'le Gezdal takımı şampiyon yapmış Sergen'in zamanında. Sağ kulvarlı Beşiktaş şampiyon oldu neredeyse.
Doğru.
Yani Gökhan Töre'yi oynattı. Arada böyle santrafı hiç kimsenin kadro dışı bıraktığı, kullanmadığı Adem Leitch'i falan kullandı. Solda Larin'i kullandı. Kanada'dan geldi futbolda. Çok uzaktı o zaman. Yani Larin'le çocuk 20-25 tane gole muvaffak oldu. Sağ tarafı özellikle Beşiktaş'ın sağ tarafı Rozier ve Gezdal o önlü arkalı 3 kişilik top oynadı. Hani 1 artı 1 olmadı. Hani 2 olmadı orası. 1 artı 1 3 kişilik top oynadı. Ve Beşiktaş'ın yani bıraktığınız masadaki masanın en önemli takımın sağ tarafını siz kadrodaki bıraktınız. Rıza için düşün. 7 sakatın var.
Takımdaki büyük hata yapıldı diyorsunuz bunda. Onu anlıyorum.
Kesinlikle. Hı hı. Şimdi arkasından kadro dışılardan sonra hocanın da bu ortamda çalışmasını bir kere otoritesi aldığını da hocanın. Hocanın haberi yok. Hocanın hiçbir şey yok. Hoca kadro dışı bırakmayı yani zaten tasarrufunda olmayan bir şey yaptığınız zaman Emri Vaki haber verdik de söyledik değil. Emri Vaki'yle olmaz. Rıza benim haberim yoktu diyor. Şimdi arkadan hocayı
ama orada ben şunu söyleyeyim ya. Rıza Hoca benim haberim yoktu diyor ama ben o soruyu sordum spor yazarlarında basın toplantısında. Dedim ki haberiniz yok, siz o koltukta niye oturuyorsunuz o zaman? Bu takımın teknik patronu sizsiniz dedim. Ondan sonra şunu söyledi. Ya bazılarıyla ilgili bazı şeyler var dedi falan filan diye böyle bir geçiştirdi aslında baktığımız zaman.
Şimdi senin sorduğun soru zor bir soru, tamam mı? Yani bir kere orada mütabık kalmamız lazım.
Ama ben kolay soru sormam ki hocam. Sen beni.
Tabii. Şimdi hocaya diyorsun ki senin istemediğin gibi bir durum varsa neden gitmiyorsun? Hakikaten yani, doğru bir soru.
Şimdi Rıza eğer bir teknik direktör... Ama hocam şimdi siz hocalık da yaptınız mesela. Şimdi bir takımı çalıştırıyorsunuz. Size sormadan 4-5 futbolcu gönderirlerse siz zaten orada kalmazsınız hocam. Ben vallahi, sizi biliyorum.
Ben Beşiktaş takımının teknik direktörüysem bana sormadan zaten hiç kimse hiçbir oyuncuyu gönderemez.
İşte onu söylüyorum hocam. Sizi bildiğim için söylüyorum.
Gönderemez zaten.
Gönderemez. Aynen doğru.
Gönderemez. Yemekhaneye de girdiğim zaman ayağa kalktım kalkmadım falan diyemez.
Doğru. Doğru.
Ya yani öyle bir şey olmaz.
Doğru.
Abi orası çok... Bak ben yıllarca teknik direktörlük yaptım. Futbolcuların yemek yediği zaman o salona girmedim. Kamp, deplasman kampları haricinde. Çocuklar yesin, içsin. Onların yemek yediği zaman bitiminden sonra girerdim, çıktıktan sonra. Aynı yemekhanede kalıyoruz ya, aynı tesislerde. İkisi daha maçlarında. Ancak deplasmanlarda maç yemeğini yersin. Orada zaten takımsın. Onlarla birlikte yemen lazım. Ve onlarla birlikte girersin, onlarla birlikte çıkarsın. Takım olman lazım. Şimdi Rıza'nın gidiş şekli de yanlıştı. Ve bu süreçte de ciddi bir şekilde bir böyle sosyal medyada troll ordusu var. Nedense bu yönetime hizmet eden. Şimdi futbolcuları itibarsızlaştırıyorsun. Abu Bakar ve bütün futbolcuları itibarsızlaştırıyorsun. Hocayı itibarsızlaştırıyorsun Rıza'yı. Şimdi nasıl olacak? Olmaz ki. Sonra Aygün bir kadro dışılar, iki hocayı kovması, Rıza'yı kovması. Ve şekil de yanlış. Çünkü hı-hı, takıma daha çok travma yaşatıyorsun. Sen takımdaki en iyi oyuncuları gönderiyorsun bir gece ve ertesi birkaç hafta sonra hocayı da gönderiyorsun gece yarı. Şimdi sonra da geldik meşhur ara transfer dönemine.
Şimdi de son dakika bazı açıklamalar var. Onu size sorayım mı? Tabii, Samet Aybaba demiş ki Sergen Yalçın ile görüşmemiz olmadı demiş. Bir de şunu söylemiş. Dün oyuncularımı tebrik ettim. 6. kez teknik direktör değiştirdiniz. Helal olsun dedim demiş. Ne diyorsunuz bununla ilgili?
Kötü. Kötü. Onu size diyecekler şimdi sevgili Samet. Size diyecekler. Yani nasıl bu beceri? Rıza, şimdi Rıza'ya gelsin dediniz. Hep beraber Rıza'yla çalışacağız dediniz. Rıza'yı gönderdiniz. Burak varken takımın başında hoca yok dediniz. Sonra gittiniz Burak'ın Kayseri Spor'da hoca olduğu zaman ara transferlerle birlikte gittiniz. Kayseri Spor'da mağlubiyetten zor kurtulmuş. Sahanın en iyi futbolcusu Ramazan oldu. Kayseri Spor. Sizin aldığınız 10 milyon euroluk oyuncular topu dokunmadı. Kayseri futbolcular ve Burak'ın takımını yenemediniz. O kadar parayı harcadınız. Şimdi Burak'ı beğenmediniz. Öbür taraftan Rıza'yı gönderdiniz. Serdar geldi. Serdar altyapı bir şevkiyle oralarda bir şeyler yapmak isterken onu gönderdiniz. Godfather diye ortalığı ayağa kaldırdınız. Godfather getirdiniz. Godfather'ı hemen gönderdiniz ya. Godfather bir de ya adamın en iyi bildiği iş Aygün kupa maçları. En iyi bildiği iş, en iyi yaptığı iş kısa dönemli hedef maçlar.
Milli takım gibi, milli takım maçları.
Evet.
Gibi.
Şimdi Türkiye Kupası finali oynayacaksınız. Adamın performansını en iyi göstereceği yer final maçları.
Çok erken davrandılar diyorsunuz o zaman göndermek.
Hayır o zaman kupa finalini niye bekleme? Adamın en iyi performansını
doğru
yaptığı yer.
Doğru.
Yani hafta hafta bu trofiye girip de yarışmaya girebilen bir hoca değil ama tekli, ikili, üçlü strateji maçlarını yıllarca oynamış. Adam zaten 10 yıldır kulüp takımı antrenörlüğü yapmıyor. 10 yıl, 15 yıl. Yaptığı en iyi işin finaline geldiğimiz adamı gönder. Yani şimdi Samet'in dediği açıklama falan kötü.
Çok kötü açıklama.
Şimdi diyeceğim. Hemen iki tane
şöyle yapalım hocam. Şöyle yapalım. Araya gidelim. Reklamımız var çünkü. Araya gidelim. Bir de orada aradan sonra size şunu da sormak istiyorum. Feyyaz Uçar'ın da çok açıklaması çok enteresan. Onu da size soracağım zaten. Sezon ortası bazı hocalarla görüştük ama kadroyu görüp gelmek istemeyenler oldu var demiş hoca. Onu da size soracağım. Çok kısa bir aradan sonra Hürsel Tekin Oktay var. Hocam Feyyaz Uçar'ın açıklamasını da tekrar hatırlatayım ben size isterseniz.
Sezon... Buyurun
hocam.
Önce bir cümle sana şey
buyurun hocam, buyurun hocam.
Sordum ya neden böyle oldu?
Evet neden böyle oldu? Evet.
Önce başlangıç icraatlerini söyledik. Futbolcuların masanın kadrosu. Sonra hocanın kovulma şekli ve kovulma şekli.
Doğru, doğru.
Daha sonra da üçüncü önemli faktör şuydu. Biz ocağın 11'inde ara transfer başladı değil mi?
Evet doğru.
Ara transferde fırsat transferi yapacağız diye hiçbir şey yapmayıp peş peşe maçlar kaybettik. Pendik maçı başta olmak üzere. Sivas maçı başta olmak üzere. Mesela 3 maç biz galibiyet alamadık. Pendik'e mağlup olduk. Adana Demirspor'u içeride yenemedik. Sivas'a mağlup olduk. Bu fırsat transferi yapacağız diye. Takım orada daha çok hırpalandı. Ara transfer de yapmadık. Hem kadro dışı bıraktık oyuncuları. Takatlar varken üstüne kadro dışılar. Üstüne takviye yapmamız gereken takıma bir de bekleyelim ucuza adam alacağız diye. Ve dolayısıyla alınan 5 tane transfer yapıldı bak 5 tane. 4 tane futbolcu, 1 tane hoca, artı 9 tane de yabancı. Yani
bonservislerle yüksek paralar ödenerek alınan futbolcular var.
Tabii. 5 artı 9 transfer yaptık. 4 futbolcu, 1 teknik direktör, 9 tane yardımcı hoca. Şimdi 5 transfer yaptın, 5'te 0 yaptın.
5'te 0 yaptın doğru.
Nasıl bu hale gelmeyeceksin? Bu hale böyle geleceksin. Aslında çok zor değil bunun matematiği. Buyur Aygüncüm sen dinle.
Hocam çok başlılık olabilir mi bu kadar çok hata yapılma sebebi? Şimdi orada şimdi şunu sormak istiyorum. Şu, yani çünkü baktığınız zaman bir anda Feyyaz Uçar. Öbür tarafta Sayın Aybaba, başkan. Ya bu sistem pek bu futbol sistemine çok uymuyor takımlarımıza. Çok fazla düşünceler, çok fazla farklı fikirler de bu noktaya getirmiş olabilir mi?
Aygün bana kalırsa şimdi o Feyyaz'la Samet'in konuşmasının bir esprisi yok. Aksine yani çok fazla fikirler vesaire. Şimdi onlar fikrini ortaya koymadığı için bunlar olmuş. Hmm. Şimdi maçlarda bu adam geldi. Santos geldi. Türkiye Ligi'ni en iyi tanıyan kim? Eldeki futbolcuyu da tanıyan kim? Samet de Feyyaz değil mi?
Evet.
Belki de Samet bu işin patronu benim dedi mi?
Dedi. İlk gün dedem de.
Başkan da Feyyaz'a bütün futboldan sorumlu Feyyaz dedi mi?
Dedi.
Şimdi şeffaf olsunlar söylesinler mesela net bir şekilde. Futboldan sorumlu iki tane teknik adam varken ve futbolcu varken bu transferleri mesela onlar görüp mü aldı? Mesela Al-Musrati'yi ve Muti'yi ve Britanya'dan gelen Barolu bu izlediler mi? Yani Samet izledim mesela.
Bilmiyorum.
Feyyaz izledi mi?
Bilmiyorum.
Şimdi çok seslilik gibi gözüküyor diyorsun ya o zaman sesleri yoktu zaten hiçbir şey demediler. Şimdi takım mağlup oluyor. Ortada bir yer olması lazım değil mi?
Evet çünkü doğru.
Sakinleştirmesi gerekecek. Durumu doğru tahlil edecek. ister kötü gitmesi her zaman bir kötü gidecek bir futbolda dönem olabilir. Çok sorun değildir bu. Ama ortada ortalığı sakinleştirecek, güven verecek akil bir durum olması lazım değil mi? Şimdi Bayern Münih modeli dediler. Samet, Feyyaz ve Hasan Arat, her ne kadar Hasan Arat Beken olmasa da, yani basketbolcu Hasan Arat olsa da, iki tane yanına aldığı Beşiktaşlı futbolcuyla Bayern Münih modeli dedi.
Doğru.
Ama ondan sonra en sıkıntılı yerde Bandırma Spor'un başkanına açıklama yaptırıyorsun. Bayern Münih'ten Bandırma Spor'a dönüyorsun. Olmaz ki bu. Yani şimdi Feyyaz da Samet konuşacağı yerde konuşmuyor. Hocanın da sıkıntısı varken yanında olmuyor. Transferde yoklar. Hiçbir şeyde yoklar. Şimdi hoca gitti arkalarından işte hocayı da yediniz falan. Ya bunlar yakışmıyor. Beşiktaş'a yakışmıyor.
Hocam Serdar Bilgili bir YouTube kanalına biraz şeyler sormuş. Aslında bunu size sormam gerekiyor. Siz de aynı düşüncede misiniz? Onu merak ediyorum. Diyor ki mesela Beşiktaş neredeyse diyor 3 büyüklükten kopmaya doğru gidiyor diyor. Siz bu görüşe katılıyor musunuz? Neler söylersiniz?
Şimdi doğru bir görüş. Aynı şeyleri herkes hissediyor. Bir kere az önceki puan cetveli bir. O net bir şekilde 40 puan gerisinde sen... İki ezeli rakibinin Galatasaray ve Fenerbahçe 40 puan gerisinde olamazsın artık. Olamaz. 40 puan olamaz. Yani artı son dönemde her ne kadar sen Fenerbahçelisin. Stadyonunuzda Fenerbahçe Fenerbahçe tarafında kuvvetli. Fakat ben sana şunu söyleyeyim. Mesela biz dost takımız, kardeş takımız. Aynı Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe. 100 yıldır var. Yani rakiplerin varoluşu, onlarla yarışmak ayrı bir gururdur. Biz her zaman Galatasaray'la ve Fenerbahçe'yle de gurur duyuyoruz. Ama hiçbir zaman ikisinden bir tanesinin tarafı olmamamız gerekiyor. Mesela Serdar Bilgin'in belki konuşmalarının arkasında da son zamanlarda Fenerbahçe'yle şöyle çok paralel hareket eden bir Beşiktaş yönetimi oluyor. Mesela Ali Koç çıkıyor Beşiktaş başkanının açıklama yapması gereken yerde. Süper Kupa finalini biz konuştuk oynayacağız diyor. O açıklamayı Beşiktaş başkanı yapar. Yani buralardan da insanlar rahatsız olur. Dolayısıyla...
Ha 2012-2011 ile ilgili diyorsun değil mi hocam?
Evet evet. Şimdi dolayısıyla Ali Koç'un arkasında kalan Fenerbahçe'nin arkasında kalan zaten puan durumunda bir sıkıntın var. Buralarda Fenerbahçe ile Galatasaray'ın arasındaki rekabette taraf olan ya da herhangi bir futbolla ilgili görüş bildiren bir tarafa olumlu olacak şekilde bir fotoğraf var Beşiktaş'ta. Şimdi puan kötü. Öbür büyük takıma karşı öbür büyük takımla birliktesin falan gibi kötü. Yani Beşiktaş bir kere Fenerbahçe'den de Galatasaray'da eski bir kulüp ve özellikle 2000'li yıllara kadar sizin çok değerli başkanınız Aziz Yıldırım dahil, rahmetli Özcan Can Aydın dahil, işte Faruk Sürenler dahil hepsinin övündüğü ve herkesin ikinci takımı olan bir Beşiktaş vardı. Yani bütün Fenerbahçe'nin de Galatasaray'ın da Beşiktaş ikinci takımıydı. Ve Süleyman Seba ile herkes örnek alıyor. Düşünebiliyor musun? Şimdi Özgür Özel dediğim CHP'den başlıyor.
Özgür Özel evet.
Tekimden da... sonra Süleyman Seba'ya örnek veriyor.
Evet yani Seba'ya örnek verdi.
Şimdi hal böyleyken biz Türk sporunda, Türk siyaset kimliğinde, insan olarak diyorum kimlikte, yani gürüş, namuslu duruş olan falan bir pozisyonda örnekken başka bir takımın arkasından yürüyen bir fotoğraf
algısı
yaratmamamız lazım.
Anladım.
Yani orası da var, puan cetveli de var. Bir de sana teknik bir şey söyleyeyim. Şimdi sahada Galatasaray'ın aldığı futbolcular, dün mesela seyrettik bir tane futbolcusu mesela sizdekilerden de iyi o Icardi ile Hakim Ziyech. Şimdi Fener'in de çok iyi futbolcuları var. Tadic gibi, Zeko gibi, oynatmalarınız arkadaki İtalyan gibi.
Beckham şey mi? Bonucci gibi.
Evet, şimdi çok iyi futbolcuları var. Şimdi özellikle Icardi ve Hakim Ziyech ve Tadic gibi, Zeko gibi böyle takıma heyecan verecek, takıma yüksek kalite enerji verecek, liderlik gösterecek Beşiktaş'ın en iyi oyuncusu da kalmadı. Şimdi Beşiktaş'ın Beşiktaş tarihine geçmiş iki tane bir rekor transfer var. İkisini de Hasan Arat fırsat transferiyle yaptı. Birisi Muçi, birisi Al-Musrati. Bu oyuncuların oynadığı takım ve bir tanesi kulübede oynamıyor da 5 haftır maç kazanamıyor.
Doğru.
Ama Icardi'ye gelen adam vuruyor, gol oluyor işte. İzleyecek sonra giriyor. Çok da iyi futbolcu, çok beğeniyorum yeteneklerini. Oyunda da bir tarzı var zaten. Özgüveni falan neredeyse Maradona kadar özgüveni var. Yani o yetenekte değil ama kendine göre yetenekleri var ama özgüveni neredeyse o.
Yüksek.
Şimdi böyle de baktığın zaman acım problem var. Senin sahanda çocukları neşelendirecek, eğlendirecek işte Icardi fenomen oldu Türkiye'de.
Doğru.
Bütün çocuklar onun sayesinde Galatasaray'da oluyor. Burada da eksiğin var. Sahasında futbolcu kalibren sen gidiyorsun. Libya'dan Musrati'yi alıyorsun. Braga kulübünden. Hiçbir internasyonel deneyimi, başarısı, Şampiyonlar Ligi falan böyle ya da liderliği olmayan bir oyuncuyu alıyorsun. Onu basketbol maçında yanında oturtuyorsun. Icardi geleni atıyor işte. Ya orada da eksiğiz, orada da geride.
Hocam şunu sormak istiyorum. Gelen sorular da var mesela. Selam Genç Aygün abi, ben Bahçelievler'den Tatar Ramazan size soruyor. Gülhürsel hocama sorar mısınız diyor. Beşiktaş teknik direktörü yabancı olursa birisi olur mu? Bir de Sergen Yalçın mı olmalı? Kolay gelsin, seviliyorsunuz demiş. Neler söylersiniz hocam?
Kardeşime selamlarımı ileteyim senin de hastanla. Beşiktaş teknik direktörü zamanına yerine göre hem teknik direktöre hem Beşiktaş'a fayda getirecek bir tercih olması lazım. Şu anda Beşiktaş teknik direktörü hani belki en başta Sergen'e gitmeleri gerekirdi diyeceğim ama yine şöyle bir şey var. Rıza'ya da haksızlık etmiş oluruz. Rıza kötü bir teknik direktör değil. Rıza türlü imkansızlıklarla elindeki kadroyu Sivas'ta İki kere Avrupa'ya götür. Yani Beşiktaş'ın bir futbolcu bütçesine kurulan takımla iki kez Avrupa'ya gitti. Hı hı. Beşiktaş gidemedi son 3 yıldır iki kez Avrupa'ya. Hı hı. Ve dolayısıyla Rıza çok talihsiz bir başlangıç yaptı. Ve Kamet ve Feyyaz'a çok güvendiğine yazık ki. Hı hı. Fakat onun arkasında sağlam bir duruş olmadı. Bir kaosun içine geldi Rıza. Kaosun içine. Hattizatında 7 tane sakat vardı elinde. Ve Rıza bak çok enteresan bir iki şey söyledi. Şimdi biz de yıllarca antrenörlük yaptık. Bu farklı bir şey. Dedik ki bu takımın kadrosu kötü değil dedi. Bir iki taktiğiyle bu takım iyi gider dedi. Ki %100 katılıyorum. %100 katılıyorum. Rıza bu takımı toparlayacak. Bu takımı ara transfere kadar da ite kaka yürütüp ara transferde. Çünkü o dönem devre arası dönemi futbol takıma da sonradan gelen hoca için rahat bir çalışma ortamıdır. Yani o devre arasındaki 15 günlük 3 haftalık ara olacak ya diyelim 10 günlük ara. O aralarda hoca takımla farklı bir ambiyans yaratır. Farklı bir taktik çalışma yapar. Farklı bir karakter yaratır. O hafta hafta maçlarından kurtulup da kendi çalışmasını uygulayabileceği bir 10 güne ihtiyacı çok müthiş bir zamandır o. Dolayısıyla o da tanınmadı. Transferde imkanı da yapılmadı elinde sakat varken, üstüne kadro dışı bırakıldı. Yani dolayısıyla aslında bana kalırsa Rıza ile devam edilseydi şu anda Beşiktaş'ın en azından mevcut puan farkı 15-20 tane 20 puan daha yukarıda olurdu Beşiktaş. Katı. Yani Rıza bu ligi biliyordu zaten. Dolayısıyla şimdi Rıza varken Rıza ile devam etme sebatı göstermeyen bir yönetim Sergen'e gitmesiyle ne kadar fayda olurdu? Çünkü Sergen'le de şimdi transferi zaten hoca yapmıyor, siz yapıyorsunuz. Orada da problem var. Şimdi Fernando Santos'un ben bu transferleri yaptığını inanmıyorum.
Yok canım, ben de inanmıyorum. O tahmin ediyorum sene sonunda biraz Portekiz'den takviyeli bir kadro yapacaktı. Öyle tahmin ediyorum.
Yani transferleri
ya sizin demin söylemiş olduğunuz isimleri ben Fan Santos'un getirdiğine ihtimal vermiyorum. Musati ile Muçi gibi.
Zaten basın toplantılarında Aygün ona sordular. Onu idareciler bilir anlamında cevaplar verdi. Yani onlar için bir şey diyemem dedi. Onlar görüşülecek işler falan dedi. Hemen kapattı o konuyu. Yönetimin işe alanına girmedi.
865.487 euro almış şu ana kadar Fernando Santos ve ekibi. Giderken de 500.000 euro tazminat alıyorlar. Bunun 150.000 eurosu hocaya, 350.000 eurosu da ekibine dağıtılacakmış. 5 taksit halinde ödenecekmiş. Rıza Çalınbay'a da 10-11-2023 ve 18-12 yani bir aylık süre için yaklaşık olarak da 7.220.000 TL para ödenmiş hocam.
Şimdi bir aylık süre olarak onu kapsama.
Ama sezonun... kap açıklaması öyle gözüküyor hocam. Öyle
gibi. Tabii sezonun ama aldın adama kontrat yaktın sezon kurulana kadar çalışmayacak o. Yani yıllık parası gibi. Hı hı. Öyle düşün. Rıza'ya verdiğin para o kadar. Yani 200 bin dolar değil mi?
7 milyon 220 bin TL. Yani 200 bin dolar.
Hı hı. 200 bin dolar. Fernando Santos'un
1 milyon euro maliyeti şu anda. Yuvarlak hesap 1 milyon.
200 artı 300 dediğinizden 1-300'lere falan geliyor değil mi?
Yok yok hayır hocam. 500 bin euro toplam. Tamam. Onun 150 bin eurosu hocanın, 350 bin eurosu yardımcı. Yani toplam 500 bin euro.
200 aldı, ödemişler.
865 bin, 870 bin euro diyelim. Üzerine 500 koyduğu zaman 930 bin euro, 950 bin euro gibi bir rakam
çok geliyor. Bir dakika, matematikte sınıfta kaldım bir dakika. Hocam, 830 bin euro ödemişlerse.
865 bin, 487 euro ödenmiş. Ödeme tamam, yapılmış geldiği andan
üstüne
itibaren.
Üstüne ne tazminat veriyorlar?
Üstüne de gider ayak 500 bin euro ödüyorlar. 500
800
bin.
Artı 1300, 500 koyduğu zaman 1300 yapıyor.
Evet, 1300 evet hocam.
Evet, yani 1.3 milyon euro
civarında para yapıyor.
Portekizlere veriyorsun, 200 bin euro Rıza'ya veriyorsun.
Evet hocam.
Skandal. Peki şimdi 1.3 milyon
ama bunu da kabul eden hocada da şey yapmamız lazım. Yani bu rakamı kabul ettiyse hoca ona da bir şey diyemeyiz ki hocam. 200 bin euro, yani Rıza Hoca niye düşük paraya geldi? Onu da sorgulamak lazım aslında baktığımız zaman.
Ya onu bilmiyorum ama şimdi verilen hani birini TL birini şey, anons edildiler ya euro. O da kötü bir şey. Yani şimdi elma ile armutu karıştırdığında aldın üretirsin dışarıya. Vay efendim 7 milyon. Şimdi 1.3 milyonu 33 ile çarp ne yapıyor? 50 milyon TL değil mi?
Tabii.
Portekizlere 50 milyon veriyorsun. Rıza'ya 7 milyon veriyorsun. %15. Ya yani orada da sıkıntı var.
Hocam.
Ben Portekizler dedim. Sana şunu söyleyeyim. O yabancı 9 kişi teknik kadro var ya.
Evet ekibi.
Onlara tazminat ödemesinler. Çalışsın onlar.
Sezon sonunda aslında dediğiniz doğru, yani 350 bin eurosuysa sezon sonuna kadar zaten kalmış 5-6 maç. Mantıken yani Serdar Tork tabletinin altında devam edebilirlerdi. Doğru söylüyorsunuz hocam. Bakın bu çok çok güzel bir fikir aslında. Boş boşuna niye ödeme yapılıyor anlamış değilim.
Evet.
Doğru. İşimiz hocam son sorumda şeyden olsun. Gene camianın çok önemli isimlerin artık camiadan koptuğunu görmeye başladık Beşiktaş'ta. Neler söylersiniz?
Kötü şu andaki mevcut yönetimin politikası, kendi kurdukları bir çevre, bir kesim oluştu orada. Onların uyguladıkları politikalar falan çok kötü yani, çok çirkin. Ve ben çok rahatsız oluyorum yani. Beşiktaş bizim bildiğimiz Beşiktaş bu değil. Herkesi bir itibarsızlaştırma, herkese laf söyleme, herkese gider yapma. Ya şimdi siz Süleyman Seba adıyla geldiniz. Önünüze gelene gider yapıyorsunuz. Yanınızdaki arkadaşlarla, çalıştırdıklarınızla, maaş verdiklerinizle, görev verdiklerinizle, yeni böyle herkese bir görev veriyorlar. İşte kimisine o, kimisine o, kimisine o. Biliyoruz biz neyin ne olduğunu. Hı hı. Hepsi ayrı bir şeye girdiler. Ayrı bir teşkilat gibi. Yani Beşiktaş kültüründe böyle bir şey yok. Herkes uzaklaşır buradan. Herkes uzaklaşır. Laf söyleyen herkese, şimdi bir gazeteci ücretini sordu. İşte Gökhan Dinç'ten bahsediyorum. Hı hı. Arkadaş yani o arada çocuğa gider yapıyorsun falan. O zaman sen bu kadar ucuza çalıştırıyorsan. Şimdi 1,5 milyon euroya 1,5 yıllık para verdiler bunlar. 1,5 yıllık sözleşme yaptılar ya. 1,5 totalinde 1,5 milyon euroluk bütçesi varsa niye söylemediniz bunu? Aa ne kadar bravo Aslan, bir ucuza almış derdik. Sen şimdi bu kadar ucuza sözleşmelerini yaptığın kişiye söylemiyoruz deyip giderler falan yapıyorsun. Sonra Arap sesine geçiyor. Yani anladım, bunlar anladım. Antipatik oluyorlar. Dolayısıyla bu camiada gündeştikçe kopmalara ve ayrışmalara ve yalnız kalacaklar. Yani yönetim yalnız kalıyor.
Doğru. Hocam çok teşekkürler yayınımıza bağlandığınız için.
Rica ederim. Ben de teşekkür ederim.